Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Cevdet Bey ve Oğulları, Orhan Pamuk, 1. Kaset 1. Yüz, Can Yayınları, 1. Basım, 1983, İstanbul. 1983 Orhan Kemal Roman Armağanı. 1979 Milliyet Yayınları Roman Armağanı. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Engin Ercan. Aylına. 1. Bölüm. İlk Söz. 1. Sabah. Geceliğin kolu da, sırtım da, bütün sınıfta, çarşaflarda, of of of, bütün yatakta sırılsıklam. Evet, her şey sırılsıklam ve ben uyandım diye mırıldandı Cevdet Bey. Her şey az önce gördüğü rüyadaki gibi sırılsıklamdı. Yatağında homurdanarak döndü, rüyayı hatırladı ve korktu. Rüyada Kula'daki Sübyan Mektebi'nde hocanın karşısında oturuyordu. Başını ıslak yastıktan kaldırıp doğruldu. Evet, hocanın karşısında oturuyorduk. Bütün okul diz boyu suya gömülmüştü diye söylendi. Niye gömülmüştü? Çünkü okulun tavanı akıyordu. Tavandan akan tuzlu sular benim alnımdan ve göğsümden dökülüyor, bütün odaya yayılıyordu. Hoca da değneğiyle bütün sınıfa beni gösteriyor, hep bu Cevdet'in yüzünden diyordu. Hocanın değneğiyle kendisini nasıl gösterdiğini, bütün arkadaşlarının dönüp suçlayarak ve küçümseyerek kendisine nasıl baktıklarını, kendisinden 2 yaş büyük abisinin de herkesten çok kendisini küçümsediğini gözünün önünde canlandırınca ürperdi. Ama gözünü kırpmadan bütün sınıfı bir solukta falakadan geçiren, bir tokatla bir oğlanı bayıltan hoca, bir türlü gelip şu tavandan akan sular için kendisini cezalandırmıyordu. Cevdet Bey, herkesten başkaydım, yalnızdım, beni küçümsüyorlardı diye düşündü. Ama hiçbiri gelip bana dokunmaya cesaret edemiyor, sular da bütün okulu dolduruyordu. Korkunç rüya bir anda neşeli ve hoş bir anı oluverdi. Ben başkaydım, yalnızdım ama beni cezalandıramıyorlardı. Bir kere okulun damına çıkıp kiremitleri kırdığını hatırlayarak ayağa kalktı. Kiremitleri kırmıştım. Kaç yaşındaydım? 7 yaşındaydım. Şimdi 37'yim, nişanlandım. Yakında evleneceğim. Nişanlısını hatırlayınca heyecanlandı. Evet, yakında evleneceğim, sonra... Aman, hala oyalanıyorum, geç kaldım. Vakti anlamak için önce pencereye koştu, perdelerin arasından dışarıya baktı. Dışarıda tuhaf bir ışık ve sis vardı. Güneşin doğduğunu anladı. Sonra bu eski alışkanlığına kızarak dönüp saatine baktı. Alaturka yarım. Aman aman, geç kalmayayım diye söylenerek helaya koştu. Yıkanıp temizlenince neşesi daha da arttı. Tıraş olurken gene rüyayı düşündü. Sonra Şükrü Paşa'nın konağına gideceğini hatırlayıp o yeni ve temiz pantolonla ceketi, yakası kolalı kartonlaşmış gömleği ve zarif bulduğu kravatı taktı. Başına nişan töreninden önce kalıplattığı fesini oturttu. Küçük masa aynasında kendini seyretti ve istediği gibi olduğuna karar verdi ama gene de içinde bir hüzün uyandı. Bütün bu şık kıyafette nişanlısının konağına gideceği için telaşlanmasında gülünç bir şeyler olmalıydı. Bu küçük ve zararsız hüzünle perdeleri açtı. Sis Şehzadebaşı Camii'nin minarelerini örtmüş ama kubbeyi gizleyememişti. Yan bahçedeki çardak her zamankinden daha yeşildi. Sıcak bir gün olacak diye düşündü. Çardağın altında bir kedi ağır ağır yalanıyordu. Cevdet Bey bir şey hatırlayarak pencereden uzandı ve gördü. Kupa arabası da gelmiş evin önünde durmuştu. Atlar kuyruklarını sallıyorlar. Cevdet Bey'i bekleyen arabacı kapının önünde sigara içiyordu. Cevdet Bey hatırladığı sigara paketini ve çakmağını, cüzdanını ve bir kere daha baktığı saatini ceplerine yerleştirerek odadan çıktı. Merdivenleri her zamanki alışkanlığıyla gürültüyle indi. Gene her zamanki gibi gürültüyü duyan Zeliha Hanım, merdivenlerin eşiğinde onu gülümseyerek karşıladı ve kahvaltısının hazır olduğunu söyledi. Cevdet Bey somurtmaya çalışarak, ''Vaktim yok Zeliha Hanımcığım'' dedi. ''Hemen çıkıyorum.'' Yaşlı kadın üzüntüyle, ''Bir şey yemeden hiç olur mu?'' dedi. Cevdet Bey'in yüzündeki kararlı anlatımı görünce mutfağa koştu. Cevdet Bey kadının arkasından sıkıntıyla baktı ama dışarı çıkamadı. Evlendikten sonra ondan nasıl kurtulacağını düşündü. Çok uzak bir akraba olan bu kadınla burada ana oğul gibiydiler. 9 yıl önce bu evi satın aldığında Haseki'de ondan çok daha yakın akrabaları olmasına rağmen hayatına daha az karışacağını düşünerek bu kadını yanına almıştı. Kimsesiz ve yoksul olan kadın ev işlerini görmek, yemekleri hazırlayıp etrafa çeki düzen vermenin karşılığında 4 odalı küçük ahşap evin ilk katında kalıyordu. Cevdet Bey kadının iyice yayılıp yerleştiği bu kata durduğu yerden bakarken yanımdan ayrılmaya onu nasıl razı edeceğim diye düşündü. Onu evlendikten sonra yanına alamazdı. Çünkü tasarladığı evlilik hayatında böyle bir kadının yeri yoktu. Tasarladığı evlilik hayatı, ev işlerini gören insanlarla ilişkisinin efendi-hizmetçi ilişkisi olması gerektiğini hissettiriyor, buradaki ana-oğul ilişkisinin bu hayata uymayacağını seziyordu. Galiba Zeliha Hanım da bunu bildiği, Cevdet Bey'in yakında evlenip Haliç'in öte yakasına taşınacağını, bu evin satılacağını öğrendiği için son zamanlarda daha titiz ve daha gayretkeş olmuştu. Mutfaktan elinde bir tabakla çıkıp koşarak geldi. ''Bir kahve yapsaydım sana oğlum, şimdi hemen.'' ''Hiç vaktim yok, hiç vaktim yok.'' dedi Cevdet Bey. Tabaktaki şu başlayan gün kadar neşeli, vişneli ekmeği gülümseyerek aldı. Kadına teşekkür ederek bir kere daha gülümsedi. Kapıdan çıkarken kadına sevgiyle değil, onu bırakmak zorunda kaldığı için acıyarak gülümsediğini anladı ve rahatsız oldu. Bir şey söylemiş olmak için döndü. Akşam üzeri belki geç kalırım dedi. Ama vicdanındaki yükü hafifletemedi. Arabaya doğru yürürken rüyasını hatırladı. Ben başkayım, böyleyim. Ama kimse beni cezalandırmıyor. Biraz rahatladı. Ama arabacıyı görünce bir an keyfi kaçar gibi oldu. Çünkü arabacı müşterilerinin özel hayatını iyi bilen bütün arabacılar gibi ''Ah seni gitti seni.'' ''Senin bütün gün nerelere gittiğini, neler yaptığını, içinden neler geçirdiğini biliyorum.'' diyen bakışlarla kendisini süzüyordu. Cevdet Bey ona da neşeyle gülümsedi, hatırını sordu. Sirkeciye dükkana gideceğini söyleyip arabaya oturdu ve reçelli ekmeğini ısırdı. Araba sallanarak Vefa'nın ahşap evleri arasından hareket etti. Cevdet Bey bu mahallede olduğundan daha da gösterişli gözüken bu kupa arabasını, nişan ve düğün törenleri sırasında gerekeceğine inandığı için 3 aylığına kiralamıştı. 2 ay önce Şükrü Paşa'nın kızını kendisine vermeye razı olduğunu öğrenir öğrenmez, böyle gösterişli arabaların kiralandığı Feriköy'deki ahıra gitmiş, pazarlık etmiş, 3 aylığına arabacıyla anlaşmıştı. Alacağı paşa kızının evine sıradan bir kira arabasıyla gitmek istemiyordu. Ama sürücüsü ve ahır masraflarıyla iyice pahalıya oturan bir arabayı da satın almak ticari hesaplarına uymuyordu. Çok sevdiği vişne reçelli ekmeği ısırırken ama bu arabayı da 3 aydan fazla tutma aptallık olur diye düşündü. Çünkü kirası çok. Bu kirayı vereceğime satın alırım daha iyi. Ama satın alırsam dükkan için gereken bazı harcamaları yapamam. Ne yapmalı? Bu evlilik bana çok pahalıya oturuyor ama şarttı. Evliliği yıllardır hayalini kurduğu yeni hayatını, satın alacağı evi, kuracağı aileyi, 2 kere yüzünü gördüğü nişanlısını hatırlayınca neşelendi. Bazılarının böyle gösterişli, kibar arabası tutanları küçümsediğini aklından geçirdi ama neşeli olduğu için buna aldırış etmedi. Reçelli ekmekten bir ısırık daha aldı. Böyle şeylere aldırış edecek olsaydım tüccar olamazdım diye düşündü. Böyle şeylerden korktukları, çekindikleri için zaten hiçbir Müslüman tüccarlığa cesaret edemiyor. Ben aldırmam. Peki hanım bir araba isterse ne olur? Nişanlısını ve gelecekteki hayatını düşününce gene keyiflendi. İki kere gördüğü o kızdan, Nigan'dan hanım diye söz etmek hoşuna gitti. Yokuş aşağı inen arabayla birlikte hafif hafif sallanıyordu. Eğer dükkan ve şirketin hesapları buna izin verirse bir araba da satın alıveririm canım diye mırıldandı ve ekmeğin son lokmasını da ağzına tıkıştırdı. Sonra yiyeceği bitince boşalan eline hüzünle bakan bir çocuk gibi parmaklarına baktı. Bu evlilik de elde avuçta ne varsa götürecek galiba diye düşünerek kederlendi. Araba Babali yokuşundan aşağı inmiş, ara sokaklara sapmıştı. Sis açılmış, o tuhaf ışığın yerine her zamanki parlak ışık yerleşmişti. Cevdet Bey yaz güneşinin şimdiden ısıttığı arabada pişiyordu. Çok sıcak bir gün olacak. Bugün ne yapacağım? Dükkanda işleri çabuk bitirmem lazım. Belki abimi gider görürüm. Beyoğlu'nda bir pansiyonda hasta yatan abisini hatırlayınca canı sıkıldı. Sonra Fuat Bey ile yemek yiyecektik. Selanik'ten gelmiş. Öğleden sonra Nişantaş'a Şükrü Paşa'nın konağına gideceğim. Nişanlısını üçüncü defa görebilme umuduyla heyecanlandı. Sonra tellalın bulduğu o eve bir daha bakarım. Nişantaş ya da Şişli'de evlendikten sonra oturacağı bir ev satın almaya karar vermişti. Sonra dükkana dönerim. Yazık, bugün dükkanda fazla bulunamayacağım. Bugün ne? Pazartesi. Parmaklarıyla hesapladı. Üç gün önce Abdülhamit'e cuma selamlığında bomba atmışlardı. Ondan iki cuma önce de nişanlanmıştı. 17 gün önce nişanlandım diye düşündü ve arabanın dükkanın önünde durduğunu fark etti. Dükkanı görünce arabanın sallanması ve uyku mahmurluğuyla aklında bütün aleviyle parlamayan hesaplar birden yanmaya başladı. Boya siparişleri için mektup yazılmadı. Bozuk çıkan o lambaları kime satabilirim? Eski Nazi borcunu bugün de vermezse ona diyeceğim ki, dükkanın eşiğinden adımını atıyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Eski Nazi'den 200 lira fazla ister, uygun görürse borcunu bir ay ertelerim. Çıraklardan birine başıyla sert bir selam verdi. Çalışkan ve tok gözlü olduğu için sevdiği ötekine gülümsedi. Sonra sert selam verdiği dalgacıya dönerek, ''Oğlum benim kahvemi söyle.'' dedi. ''Bir de poğaça al bakayım bununla.'' Her sabah yaptığı gibi hızlı ve sinirli adımlarla arkadaki masaya gidip oturdu. Sağına soluna suçlayacak bir şey arıyormuş gibi baktı. Sonra her sabah olduğu gibi gene Monitör Dorian gazetesinin masasının üzerine konduğunu görerek rahatladı. Her sabahki alışkanlığıyla önce tarihe baktı. 24 Juillet 1905, 11 Temmuz 1321 Pazartesi. Sonra başlıklara göz gezdirdi. Bomba olayı ile ilgili son gelişmeleri öğrendi. Rus-Japon savaşı hakkında yazılanları okudu ama bunlara ilgi duymadı. Hemen sayfayı çevirip borsa haberlerine bakmaya başladı. Burada kendisini heyecanlandıran bir iki habere rastladı. Sonra birkaç ilgi çekici ilanı okudu. Demir tüccarı Dimitri deposunu satıyordu, güç durumda olmalıydı. Kendisi gibi elektrik ve nalburiye ile uğraşan Panayot da kendi mallarını tanıtıyordu. Cevdet Bey de bir ilan vermeye karar verdi, sonra caydı. Odeon'da yeni bir gösteriye başlayan bir tiyatro topluluğunun ilanını okuyunca abisini hatırlayarak irkildi. Ağır hasta olan abisinin sevgilisi bir Ermeni tiyatro artistiydi. Cevdet Bey abisini unutmak için gelen poğaçayı yedi, kahvesini içti ve bir makaleyi ağır ağır okumaya başladı. Bu gazeteyi her okuyuşunda yaptığı gibi bilmediği Fransızca kelimeler için hayıflandı. Sonra her Fransızca okuyuşunda yaptığı gibi bu dili öğrenmek için nasıl çaba harcadığını, özel hocaya verdiği paraları, özel hoca ile birlikte okudukları kitaptaki aileyi, yalın cümlelerle günlük hayatı anlatılan o güzel Fransız ailesi gibi bir aile ve eve duyduğu özlemi hatırladı. Bunları hatırlamak, özellikle o Fransız ailesinin günlük hayatına benzer bir hayatı kuracağını, günün ilk sigarasıyla dumanlanmış aklında canlandırmak çok hoştu. Makalenin yarısındayken fazla vakit kaybettiğine karar verdi. Bütün öteki tüccarlar aldığı, ticaret hayatını iyi yansıttığı ve Fransızcasına yararı olduğu için okuduğu Monitör Dorian'ı bir kenara bırakarak ayağa kalktı. Poğaça bitmiş, kahve ve sigara içilmiş, gazeteye vakit ayrılmıştı. Şimdi kendini işlere vermek için gereken gerginliği, gücü ve dengeyi duyuyordu. Ticaret hesapları aklında ne sabahın ilk dakikalarında olduğu gibi zayıf ve alevsiz, ne de az önce olduğu gibi cayır cayır yanıyordu. Hesaplar ve dertler bir tüccarın aklında nasıl yanmalıysa öyle, sakin ama güçlü ve denetim altına alınmış bir yangın gibi yanıyordu. Cevdet Bey, evet şimdi ilk iş Sadık'la şu hesaplara bir daha bakmak olmalı diye düşündü. Sadık şirketin genç muhasebecisiydi. Gençti, Cevdet Bey'den 10 yaş küçüktü ama şimdiden onun kadar gösteriyordu. Cevdet Bey dükkanın asma katına çıkarak onunla bir süre konuştu. Perşembe gününe kadar gelecek paralarla ödenecek borçlar arasındaki küçük farkı öğrendi ve Eskinazi'den gidip borcunu istemeye karar verdi. Sonra aşağıya tezgahtarların arasına indi. Burada baş tezgahtar sayılabilecek orta yaşlı bir Arnavut'la bir süre konuştu. Ona üzeri boya kutularıyla, lambalarla, öteberiyle dolu olan bir masayı göstererek, müşterinin her zaman düzenli ve boş bir tezgah görmekten hoşlanacağını söyledi. Ama Arnavut tezgahtar kendisini anlamıyor, bu düzenin çok daha etkili olduğunu kanıtlamaya çalışıyordu. Bunun üzerine Cevdet Bey tezgahın arkasına geçti, herkese azarlayan bakışlarla oraya burayı düzeltti, örnek olsun diye de bir müşteriye baktı. Bu alçak gönüllü hareketinin çalışanlarda saygı ve utanç uyandırdığını görünce kendi masasına döndü. Bütün dükkanı gören masasına oturunca boya siparişleri için gereken bir mektubu yazmaya karar verdi. Mektubu aceleyle ve alışkanlıkla yarısına kadar yazdı, sonra artık bu işleri tutacağı bir katibe bırakmasının doğru olacağını düşündü. Ama yeni bir katip de yeni bir masraf kapısı demekti. Üstelik tam da evliliğe bu kadar para dökerken diye düşündü. Bu sırada dükkandan 200 adım ötede olan deponun bekçisi geldi ve yeni gelen büyük lamba sandıklarını, hamalların bir türlü içeri sokamadıklarını, bir şeyler kırıp dökmelerinden korktuğunu söyledi. Cevdet Bey sıkılarak ayağa kalktı. Aşağı yukarı yürüdü ve sandıkların teker teker açılıp boşaltılmasını öğütledi. Lambalar trenle Anadolu'ya yollanacağına göre, bu çok saçma bir şeydi ama başka yolu da yoktu. Cevdet Bey depo bekçisini savdıktan sonra mektubu bitirdi ve vakit ve para sıkıntısıyla dertlendi. Bozuk çıkan lambaları kime satacağını düşündü. Bu konuyu zekasına ve dostluğuna güvenebildiği tüccar arkadaşı Fuat'a sorabileceğini düşündü. Sonra telaşla saatine baktı, 2:30'a yaklaştığını gördü. Eskinazi'ye gitmek için dükkandan çıktı. 2. Müslüman ve tüccar. Dükkandan çıkar çıkmaz günün ilk dertlerini atlattığını, bunu yapmak için fazla bir güç harcamadığını ve her şeyin her zamanki gibi yolunda olduğunu hissederek sevindi. Bir ağacın altında başka bir arabacıyla gevezelik eden arabacıya görünmeden Sultanhamam'a doğru yürüdü. Eskinazi'nin dükkanı 600 adım ötedeydi. Ona söyleyeceği sözü, borcunu erteleme karşılığında isteyeceği fazlayı, bunu ona nasıl anlatacağını tasarlamaya başladı. Bir yandan bunu tasarlıyor, bir yandan da sirkecinin öteki tüccarlarını tanıdık yüzleri selamlıyordu. Onu gören tüccarlar, aralarına giren bu Müslümanı, şaşkınlık ve ilgiyle izlediklerini gösteren bakışlarla gülümsüyorlardı. Bakışlar Cevdet Bey'e, bakalım bu fesli tüccar aramıza girecek mi? Senin cesaretini ve kararlılığını beğeniyoruz diyordu. Cevdet Bey de onlara, benim hakkımda ne düşündüğünüzü, nasıl biri olduğumu çok iyi biliyorum diyen bakışlarla selam veriyordu. Eskinazi'nin dükkanına 3-5 adım kala çoğunluğu Yahudi ve Rum olan bu tüccarlardan biri, onu görerek dükkanının içinden seslendi. Oo, ışıkçı Cevdet Bey, bugün çok şıksınız. Cevdet Bey de ona şakadan anlayan ve hoşlanan bir insan olduğunu göstermek için ben her zaman şıkımdır dedi ama hemen bu şıklığının özel bir nedeni olduğunu hatırlayıp kızardı. Eskinazi'nin inşaat malzemesi ve ev eşyası sattığı dükkanına girer girmez ortadaki dağınık ve laubali havadan, çırakların neşesinden, patronun dükkanda olmadığını anlayıp sinirlendi. Çıraklardan biri sis yüzünden ada vapurunun geciktiğini söyledi. Cevdet Bey eski nazinin yazları Büyükada'da geçirdiğini hatırladı. Sonra birden hüzünlendi. Bütün bu Yahudi, Rum ve Ermeni tüccarları arasında kendini çok yalnız hissediyordu. Geldiği yoldan değil, ana caddeden geçerek dükkanına dönmeye karar verdi. Caddenin kalabalığı ve hareketin hüznünü dağıtacağına inanıyordu. Yürüyor, canım sıkıldı çünkü onların arasında bir taneyim diye düşünüyordu. Benim gibi hem zengin bir tüccar hem Müslüman olan kaç kişi var? Bütün şu sirkecide, Mahmut Paşa'da, bir şu Selaniklilerin sokak içindeki manifaturacı dükkanı, bir şu Fuat Bey'in yeni açtığı dükkan, bir de Ethem Pertev'in eczanesi var. Onların içinde de en zengini benim. Onların içinde yalnızım. Sıcaktan ve üzerindeki ağır elbiselerden terliyordu. Rüyayı hatırladı. Rüyada da öyleydim. Herkes birlikte, ben tek başınaydım. Alnımdan ter akıyordu. Ceplerini aradı, sabah yanına mendil almayı unuttuğunu anladı. Evlendikten sonra hanım bu işleri yoluna kor diye düşündü. Ama evlilik ve tasarladığı aile hayatı da bir an kendini avutmadı. Böyle herkesten başka olmak için ne yaptım diye düşündü. Çok çalıştım. Başka hiçbir şey düşünmeden yalnızca dükkanımı ve işlerimi büyütmeyi amaçlayarak çok çalıştım. Köşedeki şurupçuyu görünce sevindi. Sonunda da kazandım. Bir bardak vişne şurubu isteyip içti. Biraz rahatlar gibi oldu ve bütün sıkıntısının şu korkunç yaz sıcağından kaynaklandığına karar verdi. Sonra birisinin kendisine seslendiğini duydu. ''Vay Cevdet, nasılsın bakalım?'' Abisinin askeri tıptan arkadaşı Doktor Tarık'tı. Abisinin bütün arkadaşları gibi önce Nusret'i hatırlatan Cevdet'i görünce neşelenmiş, sonra karşısındakinin bambaşka biri olduğunu anlayarak kaşlarını çatmıştı. Cevdet'e abisinin nasıl olduğunu, hastalığının geçip geçmediğini sordu. Abisi hakkında başka şeyler de sordu ve öğrenmek istediği şeyleri öğrendikten sonra küçümseyerek gülümsediğini hiç saklamaya çalışmadan, ''Peki sen ne yapıyorsun?'' ''Gene ticaret ha, ticaret'' dedi ve yarım yamalak bir selam verip sirkecinin kalabalığına karıştı. ''Ticaret, ticaret yapıyorum'' diye düşündü Cevdet Bey. Dükkanına doğru yürüyordu. ''Ne yapsaydım yani? Onun gibi bir askeri doktor mu olsaydım? Olamazdım ki.'' Çocukluğunu ve ilk gençliğini hatırladı. Babası Kula'da küçük bir memurdu. Cevdet Bey rüyasında gördüğü Sübyan Mektebi'ni burada okumuştu. Sonra babası terfi edip Akhisar'a gitmişti. Burası demir yolu üstünde olduğu için zengince bir kasabaydı. Cevdet burada da Rüştiye Mektebi'nde okumuştu. Yazları Akhisar'ın çevresindeki çekirdeksiz üzüm bağlarında, incir bahçelerinde yalnız gezinirdi. Hocaları Cevdet'in de abisi Nusret'in de çok zeki olduklarını söylerdi. Babası Osman Bey ise bu zekayı annelerinden aldıklarını söylerdi. Sonra bu çok zeki ve babanın çok sevdiği anne bir gün hastalanmıştı. Baba karısını hastaneye yatırabilmek için İstanbul'da görev istemişti ama vermemişlerdi. Bunun üzerine baba istifa etmiş, İstanbul'a gelmiş, anneyi hastaneye yatırmış, kendisi de Haseki'de bir oduncu dükkanı açmıştı.